Ayrım 44.
Sayfa 473. Melek gülerek kanatlarını kapadı. Yanına çömelerek bir limon çiçeğini buruşturdu. Derken batı göğüne baktı. Şimdi kiraz rengi olmuştu. Topraktan hafif bir mertem yükseldi ve limon ağacının bütün yaprakları sevinç içinde hışırdadı, raks etmeye başladı. "Siz insanlar ne kadar mutlu olmalısınız," dedi. "Toprak ve sudan yapılmışsınız. Dünyadaki her şey de toprak ve sudan yapılmış. Bu yüzden hepiniz birbirinize uyuyorsunuz. Kadınlar, erkekler, etler, zerzevatlar, meyveler. Hepiniz de aynı toprak ve sudan değil misiniz? Her şey birleşmek ister. Az önce seni çağıran bir kadın sesi duydum yolda. Niye beni çağırıyordu? Ne istiyordu acaba?" Melek gülümsedi. "Suyu ve toprağı, senin suyunu ve toprağını istiyor. Tezgaha başında oturmuş, türkü söyleyerek dokuyor. Türküleri dağları deliyor, ovalara yayılıyor. Seni arıyor. Dinle bak. Birazdan buraya da gelir. Buraya, limon ağaçlarına. Ses etme. İşte bak. Duydun mu? Türkü söylediğini sanıyordum ama türkü söylemiyor, inildiyor. Dikkatli dinle bak. Ne duyuyorsun? Kuşların yuvalarına döndüğünü duyuyorum. Hava kararıyor. Başka bir şey duymuyor musun? Bütün varlığınla duymaya çalış. Bırak ruhun kaçsın da bedeninden duyabilsin. Duydum. Duydum bir kadının sesi. Ta uzaklardan. Uzaklardan. İnildemekte ama sözlerini iyi işitemiyorum. Çok iyi işitiyorum. Bak sen de duy. Nedir bu inilti? İsa ayağa kalktı. Bütün gücünü topladı. Ruhu uçup gitti. Köye vardı. Eve girdi ve avluda durdu. Duyuyorum, dedi İsa parmağını dudaklarına götürerek. Söyle. Gümüş mezar, altın mezar, yaldızlı mezar. Kırmızı dudakları yeme, kara gözleri yeme, ince bülbül sesli dilini yeme. Türkü söyleyeni tanıdın mı Nasıralı İsa? Evet. Maria, Lazarus'un kardeşi. Hala çeyizini dokunmakta. Senin öldüğünü sanıyor da ağlıyor. Kar beyazı boynu açık. Turkaz gerdanlığı göğsüne doğru sarkmış. Bütün vücudu terle kaplı kokuyor. Fırından yeni çıkmış ekmek gibi, olgun ayva gibi, yağmur sonu kokan toprak gibi kokuyor. Kalk, gidip avutalım onu. Ya Magdalena, diye bağırdı İsa korku içinde. Melek onu kolundan tuttu, yeniden yere oturdu. Magdalena, dedi sakince. Evet, unutmuştum size söylemeyi. O öldü. Öldü mü? Öldürüldü. Hey, nereye gidiyorsun Nasıralı İsa? Yumruklarını sıkmış nereye? Kim öldürmeye gidiyorsun? Tanrı'yı mı? Oydu onu öldüren. Otur hele. Kutsalların kutsalı bir ok attı ve mutluluğunun en yüksek noktasında onu deldi. Şimdi gökte ölümsüz. Bir kadın için bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Aşkının solduğunu, yüreğinin korkaklaştığını, etinin çürüdüğünü görmeyecek. Onu öldürürken başındaydım. Olanı biteni gördüm. Magdalena ellerini göğe kaldırarak "Şükür sana Tanrım, buydu istediğim." diye bağırdı. Ama İsa alev almıştı. "Ancak köpekler bu denli boyun eğer. Köpekler ve melekler. Ben ne köpeğim ne de melek. Ben bir insanım ve haksız yere, haksız yere diye bağırıyorum. Haksız yere onu öldürdün Tanrım. Oduncuların en babası bile çiçek açmış bir ağacı kesmeye yanaşamaz. Magdalena ise kökünden ta en üst dallarına kadar çiçeklenmişti." Melek onu kollarıyla sardı, saçını, omuzlarını, dizlerini okşadı. Onunla sakin, yumuşak bir sesle konuştu. Sonunda ortalık karardı. Bir meltem esti, bulutlar dağıldı ve koca bir yıldız göründü. Akşam yıldızı olmalıydı. Sabırlı ol, dedi ona. Boyun eğ, ümitsizliğe düşme. Dünyada sadece bir tek kadın var. Sayısız yüzlü bir tek kadın. Biri düştü mü, biri çıkıyor. Maria Magdalena öldü. Lazarus'un kız kardeşi Maria yaşıyor ve bizi bekliyor. Seni bekliyor. Magdalena'nın ta kendisi ama başka bir yüzü var. Dinle bak. Yeniden iç çekti. Gidip avutalım onu. Rahminde senin için Nasıralı İsa, senin için sevinçlerin en büyüğünü saklıyor. Bir oğul. Senin oğlunu. Gidelim. Melek dostuna yavaşça dokundu. Yerden hafifçe kaldırdı. Şimdi ikisi de limon ağaçlarının altında bulunuyordu. Üstlerinde akşam yıldızı gülerek battı. Yavaş yavaş İsa'nın yüreği yumuşadı. Islak alacakaranlıkta Maria Magdalena'nın yüzüyle Lazarus'un kardeşi Maria'nın yüzleri karışıyor, bir oluyordu. Gece geldi. Baştan başa kokulu gece onları örttü. Gel dedi melek. Mırıldanarak yuvarlak ayva tüylü kolunu İsa'nın beline doladı. Soluğu Hindistan cevizi ve ıslak toprak kokuyordu. İsa başını ona yasladı. Gözlerini kapadı ve derin derin solumaya başladı. Koruyucu meleğin soluğunun içine işlemesini istiyordu. Melek gülümseyerek kanatlarından birini açtı. Gece yüklü çiğle gelmişti. Kalın yeşil kanatlarını üşümesin diye İsa'ya sardı. Kadının iniltisi sakin bir ilkbahar yağmurun çiselemesi gibi ıslak havada duyuluyordu. Gümüş mezar, altın mezar, gidelim dedi İsa ve gülümsedi. Bütün gece boyunca İsa yeşil kanatlar içinde meleğin beline sımsıkı sarılmış uçtu durdu toprak üzerinde. Gecede bir tuhaflık, bir kıvanç vardı. Kabil'in Habil'i öldürüşü görülmüyordu yeryüzünde. Yerine geniş, mutlu bir ağız ve nur içinde yüzen iki tombul yanak vardı. Aşık bir kadının gece gezintisindeki değirmi yüzüydü bu. Ağaçlar kaçıyor, gece kuşları insan gibi konuşuyorlardı. Dağlar açılıyor, iki gece gezginliği içine alıp kapanıyorlardı. Ne büyük mutluluktu bu. Tıpkı düşlerimizdeki gibi yeryüzü üzerinde kanat çırpmadan uçmak. Bir düş olmuştu hayat. Bu muydu yoksa cennetin anlamı? Meleği sormak istedi ama konuşmasının kendisini uyandırabileceğinden korkarak sustu. Bakındı. Taşların, havanın, dağın ruhları ne kadar da hafiflemişti. Sanki sıkıntı içinde dostlarınızla otururken serin şarap sunuluyordu da içiyordunuz. Yavaş yavaş zihin hafifliyordu. Başın üzerinde fırıl fırıl dönerek uçuşmaya başlıyor, havada yüzüyor, pembe bir bulut oluveriyordu. Baştan başa altın ve havaya bürünen dünya ise bu bulut üzerinde baş aşağı yansıyordu. Melek de konuşmak üzere yeniden dönmek istedi. O parmağını sus der gibi dudaklarına götürdü, gülümsedi ve yavaşça ses etmemesini söyledi. Bir köye yaklaşmış olmalıydılar. Horozlar günü müjdeliyorlardı. Ay dağların ardında yuvarlanmıştı. Tam durgun bir hava içinde dünyayı aydınlatıyordu. Yeryüzü yeniden kendine geliyordu. Zaman bir kez daha duyulur oldu. Dağ, köy ve zeytinlik döndüler. Tanrı'nın dünyanın sonunu beklemeleri için onları yerleştirmiş olduğu yerde buldular kendilerini. Sevgili yol karşıdaydı. Zeytin, incir ağaçları, üzüm bağları arasındaki iyi yürekli Beytanya köyü görünüyordu. Kutsal tezgahıyla yanan ocağıyla, o iki kız kardeşle, o iki uyumayan alevle insanın içine açan dost evi oradaydı. Geldik işte dedi melek. Damdaki bacadan duman tütüyordu. İki kız kardeş uyanmış, ateşi yakmış olmalılardı. Nasıralı İsa dedi melek, onu sardığı kanatlarını açarak. İki kız kardeş ateşi yaktılar. Sabahleyin ilk iş olarak koyunları sağdılar. Şimdi sana süt hazırlıyorlar. Yolda sen bana sormadın mıydı cennetin anlamını? Binlerce küçük sevinç nasıralıysa. Bir kapıyı vurmak, kapının bir kadın tarafından açılması, ocak başında oturmak, karının senin için sofrayı hazırlayışını seyretmek, ortalık iyice karardı mı seni kollarına alması. Böyle gelir kurtarıcı dediğin, yavaş yavaş bir öpüşten ötekine, oğuldan oğula, budur yol. Anlıyorum dedi İsa. Çivit rengi kapının önünde durdu, kapının tokmağını kavradı ama melek vurmaması için tuttu onu. Acele etme dedi. Dinle hele, artık ayrılmasak iyi olacak. Seni yapayalnız savunusuz bırakmak istemiyorum. Ben de seninle geleceğim. Kendimi bir zenci çocuk durumuna sokacağım. Hani limon ağaçlarında gördüğün çocuk olacağım. Onlara senin işini gören küçük kölen olduğumu söylersin. Yeniden yanlış yola sapıp mahvolmanı istemiyorum. Bu sözleri der demez İsa'nın karşısında küçük bir zenci çocuk beliriverdi. Başı İsa'nın dizlerine geliyordu. Geniş beyaz dişleri vardı. Kulaklarında da iki altın küpe asılıydı. Elinde ağzına kadar dolu bir sepet taşıyordu. Buyur efendim dedi gülümseyerek. İki kız kardeş için armağanlar, ipek entariler, küpeler, bilezikler, değerli tüylerden yapılmış yelpazeler. Bütün kadın levazımatı burada. Şimdi buyur çal kapıyı. İsa kapıyı çaldı. Avluda takunya sesi duyuldu. Tatlı bir ses, kim o diye seslendi. İsa kıpkırmızı oldu. Sesi tanıyordu. Maria'nın sesiydi. Kapı açıldı. İki kız kardeş ayaklarına kapandılar. Efendimiz, biz sizin çarmıhta çektiklerinize tapıyoruz. Sizin kutsal dirilişinizi selamlıyoruz. Hoş geldiniz. İzin verin, göğsünüze dokunayım efendim. Gerçekten siz misiniz gelen, dedi Maria. Maria gerçekten o, ta kendisi diye bağırdı Marta. Senin benim gibi eti budu olan bir insan. Bak merdivendeki gölgesini görmüyor musun? İsa dinledi ve gülümsedi. İki kız kardeşin dokunduklarını, onu kokladıklarını, sevdiklerini görüyordu. Marta ve Maria, ikiz alevler, sizi görmek ne iyi. Durgun kendi halinde kibar insanların evi, sevindim sizleri gördüğüme. Hala yaşıyoruz, hala acıkıyoruz, hareket ediyor, ağlıyoruz. Tanrı'ya şükürler olsun. Bir yandan konuşarak, bir yandan iki kız kardeşi selamlayarak eve girdi. Sevindim sizi gördüğümde. Ocağı, tezgahı, hamur teknesini, masayı, testiyi ve sevgili lambayı. Kadının sadık hizmetkarları, eğilir erdeminize selamlarım. Kadın cennetin kapısına gelince durup soracaktır. Rabbim, dostların da girsin mi içeri diye. Ne dostları diye soracaktır Tanrı. Yanındakiler hamur teknesi, beşik, lamba, testi ve tezgah. Onları alamazsam yanıma ben de girmem içeri. İyi yürekli Tanrı gülecektir. Siz kadınsınız. Sizden lütuf esirger miyim? Girin hepiniz de. Cennet hamur tekneleriyle, beşiklerle ve tezgahlarla öylesine dolu ki azizlere yer kalmadı. İki kadın gülüştü. Döndüklerinde elinde ağzına kadar dolu sepeti tutan zenci çocuğu gördüler. Efendimiz, kim bu çocuk diye sordu Maria. Dişleri hoşuma gitti. İsa ocak başında oturdu. Süt, bal, has buğday ekmeği getirdiler. İsa'nın gözleri yaşla doldu. Yedi kat göğe sığamadım dedi. Ne yedi büyük erdemle ne de yedi büyük fikirle yetindim. Şimdi ise bu ne mucizedir kardeşlerim. Küçücük bir ev yetiyor da artıyor bile benim için. Bir lokmacık ekmek, bir kadının basit sözleri. Evin içinde evin efendisiymiş gibi bir aşağı bir yukarı gezinip duruyordu. Avludan bir kucak dolusu asma dalı getirip ocağa yaktı. Alevler yükseldi, kuyuya eğildi, su çekip içti. Ellerini Marta ile Maria'nın omuzlarına koyarak onları avucu içine aldı. Sevgili Marta ve Maria dedi, adımı değiştireceğim. Diriltmiş olduğum erkek kardeşinizi öldürdüler. Gelip onun oturmuş olduğu şu köşeye oturacağım. Üyendi resim alacağım elime, tarla süreceğim, ekip biçeceğim. Akşam yine döndüğümde kız kardeşlerim ayaklarımı yıkayacak, bana sofra kuracaklar. Ben onun oturduğu iskemleye, ocak başına oturacağım. Adım Lazarus benim. O konuşurken küçük zenci iri gözleriyle onu büyüledi. Ona baktıkça İsa'nın yüzü de bedeni de değişiyordu. Başı, göğsü, butları, elleri, ayakları gittikçe Lazarus'a benzemeye başlamıştı. Olgun, erişkin bir Lazarus. Sapasağlam, kalın enseli, yanık bağırlı ve nasırlı koca elleriyle Lazarus. İki kız kardeş bu değişimi alacakaranlıkta seyrediyorlar, tir tir titriyorlardı. Bedenimi değiştirdim, ruhumu değiştirdim. Hey, yoksulluğa, perhize savaş açıyorum. Ruh canlı bir hayvandır, yemek ister. Sakalımın ve bıyığımın ardındaki ağzım ruhun ağzıdır. Tek ağzıdır o ruhun. İffete karşı savaş açıyorum. Her kadının rahminde sessiz ve yumuşak bir bebek vardır. Açın kapıları, çıksın dışarı. Gebe kalmayan katildir. Ağlıyor musun Maria? Ne diyebilirim ki efendimiz? Kadın başka nasıl cevap verebilir ki? Marta kollarını iki yana açtı. Biz kadınlar dedi. Kapanmayacak şekilde açılmış bulunan iki koluz. Gel efendimiz, otur buyur. Evin efendisi sensin. İsa'nın yüzü parlıyordu. Tanrı ile güreşmeyi bıraktım. Pes dedim diyordu. Dost olduk. Çarmıh yapmayacağım artık. Hamur tekneleri, beşikler, karyololar yapacağım. Haber göndereceğim. Aletlerimi getirsinler diye. Acı çeken anamı da getirteceğim. Torunlarını yetiştirsin ve son demlerinde zavallıcık biraz oh desin diye. Kadınlardan biri göğsünü İsa'nın dizlerine dayadı. Öteki elini aldı, bırakmak istemiyordu. Ocağın başında küçük zenci yanaklarını dizlerine dayamış uyur görünüyordu. Ama iki uzun kirpik arasında kara gözü İsa ile iki kadını dikizliyordu. Kurnaz, memnun bir gülümseme yüzüne yayılmıştı. Göğsü İsa'ya dayalı olan Maria konuşuyordu. Tezgahta oturmuş, çarmıhta çektiklerinizi, bir haç, çevresinde de baştan başa binlerce kırlangıç, beyaz bir yorgana işliyordum. Kırmızı ve siyah iplikleri bir yandan dokurken, bir yandan bir ağıt okuyordum. Duydunuz, acıdınız ve geldiniz. Marta, kız kardeşinin sözünü bitirmesi için ses etmeden bekliyordu. Derken o başladı. Ben ekmek yoğurmaktan, çamaşır yıkamaktan ve her şeye boyun eğmekten başka bir şey bilmem. Bütün erdemlerim bu kadar efendimiz. Öyle geliyor ki bana sanki kız kardeşim ile evleneceksiniz ama izin verin de ben de sizin yanınızda kalıp evlilik havasını koklayayım. Kalırsam yataklarınızı yapar, havalandırır, bütün işlerinize koşarım. Durdu, içini çekerek. Köyümüzün kızları bir türkü söyler. pek acı bir türküdür. İlkbaharda kuşlar kuluçkaya oturduklarında söylerler bu türküyü. Güftesini okuyacağıma türkünün kendisini söyleyeyim size. Daha iyi böyle anlarsınız ancak. Çünkü acıklılığı havasındadır. Hey, tüysüz delikanlılar. Bıktım satmaktan, satmaktan kendimi. Alıcı bulamamaktan. Yok pahasına veriyorum hepsini. Kendimde cabası. Sırayla beyler, sırayla. Kim verirse bana bir kırlangıç yumurtası, dudaklarım onundur. Kim bana kartal yumurtası verirse, göğüslerim onun. Yüreğime gelince, yüreğim onu bıçakla deşenin. Gözleri yaşla doldu. Maria kollarını İsa'nın beline doladı. Sanki kaçacakmış gibi geliyordu ona. Marta yüreğine bıçak baltasını duydu. Ama cesaretini ele alıp yeniden konuştu. Efendimiz, size söyleyeceğim bir tek sözüm daha var. Sonra gideceğim ve sizi Maria ile baş başa bırakacağım. Bir zamanlar Bethlehem'de buraya yakın bir yerde oturan güçlü kuvvetli arazi sahibi Boaz adında biri vardı. Vakit yazdı, kölelere ekinleri biçmişler, dövmüşler, buğdayı savurup taneleri ayırmışlar, harman yerinde samanı bir yana, buğdayı bir yana yığmışlardı. O iki yanın ortasında yatıp uyumuştu. Gece yarısı Rut adında yoksul bir kadın onu uyandırmamak için sessizce yaklaşmış, ayakları dibine oturmuştu. Çocuksuz bir duldu, çok acı çekmişti. Adam ayakları dibindeki kadının sıcak vücudunu duymuştu. Başını eğmiş, aramış, onu bulup göğsüne bastırmıştı. Anladınız mı efendimiz? Evet, başka şey söyleme. Ben gidiyorum, dedi Marta ve ayağa kalktı. İkisi baş başa kaldılar. Üzerinde çarmıh ve kırlangıçlar işlenmiş olan yorgan ile bir döşek alıp evin damına çıktılar. Esirgeci bir bulut örtmüştü güneşi. Tanrı görmesin diye işli yorganın altına gizlendiler ve birbirlerini okşamaya başladılar. Bir ara yorgan düşer gibi oldu ve İsa gözlerini açtı. Damın kenarında zenci çocuğun oturmuş olduğunu gördü. Kaval çalıp duruyor, gözleri uzaklara, Kudüs'e doğru bakıyordu. Ertesi gün bütün köy halkı gelip Lazarus'u seyretti. Küçük zenci işlere koşuyor, kuyudan su çekiyor, koyunları sağıyor, Marta'nın ocağı yakmasına yardım ediyor, sonra da kapı dibine kıvrılıp kavalını çalıyordu. Armağan diye mısır taneleri, süt, hurma ve bal getiren köylüler Lazarus'a pek benzeyen bu garip ziyaretçiye bakıyorlardı. Kapı dibindeki küçük zenci görüyorlar, ona takılıyorlar ve gülüyorlardı. O da onlara gülüyordu. Ama köy başkanı elini uzatıp İsa'nın dizlerini, butlarını ve omuzlarını yokladı. Sonra başını sallayarak katıla katıla gülmeye başladı. "Hey be, hepinize körsünüz," diye seslendi avluya doldurmuş olan köylülere. "Lazarus değil bu. Soluğu onunki gibi kokmuyor. Eti başka türlü yoğrulmuş. Kemikleri ise birbirine bol etle tutturulmuş. Balta bile ayıramaz onları." İsa avluda oturmuş, gerçeklerle yalanları birbirine örerek gülüyordu. "Korkmayın çocuklar, Lazarus değilim ben. O yok artık. Benim sadece adım Lazarus. Lazarus Usta. Ben bir marangozum. Yeşil kanatlı bir melek getirdi beni bu eve. Ben de girdim." Zenci çocuğa baktı. Gülmekten iki büklüm olmuştu. Zaman ağba hayat gibi akıyor, dünyayı suluyordu. Buğday olgunlaşıyordu, üzümler parıldamaya başlamıştı. Zeytinlerin içi yağla doluyordu. Çiçek açmış nar ağacı meyvesini veriyordu. Güz geldi derken kış ve oğulları doğdu. Tezgah dokuyan Lohusa Maria hayran hayran bebeğini seyrediyordu. "Ya Rabbim, nasıl oldu da bu mucize rahmimden çıktı? Ağabey hayattan içtim," diyordu gülümseyerek. "Ölümsüzlük suyundan içtim. Ölmeyeceğim artık." Gece kapkara, yağmur yağıyor. Yeryüzü göğü içine aldıkça sevinçten kendinden geçiyor. Ağzı açık duran toprak göğü çamura çeviriyor. Atölyesinin talaşları üzerinde yarı bitmiş beşikler ve hamur teknikleri arasında gece yarısı uzanmış yatan Lazarus Usta gök gürültüsünü dinliyor, yeni doğan çocuğu ve Tanrı üzerine düşünüyordu. Memnundu. Tanrı ilk kez çocuk biçiminde girmiş oluyordu zihnine. Yandaki odadan ağlaması gülmesi geliyordu kulağına. Anasının ayağı dibinde hoplaya zıplaya oynadığını duyuyordu. Tanrı bu kadar yakın demek, diyordu kara sakalını sıvazlayarak. Ayaklarının pembe tabanları bu denli yumuşak, gıdıklanır cinsten mi? İnsan parmağı ile karşılayınca kolayca gülebilecek gibi mi bu her şeye gücü yeten Tanrı? Küçük zence esnedi. Kapının yanında öteki köşede uyur görünüyordu. Annenin çocuğuyla oynaşmasını duyarak memnuniyetle gülümsedi. Gece kimse onu görmezken yeniden melek yolu vermişti. Yeşil kanatlarını talaşlar üzerine yaymış dinleniyordu. İsa uyanık mısın diye fısıldadı karanlıkta. İsa işitmezlikten geldi. Gecenin ortasında ses çıkarmadan durup bebeğin sesini dinlemek son derece haz veriyordu ona. Ama gülümsedi. Bu zenci çocuğu çok seviyordu. Bütün gün boyunca onun işine koşuyor, oduna biçim vermesine yardım ediyordu. Derken akşamleyin günün işi bittiğinde kapı eşiğine oturup ona kaval çalıyordu. İsa onu dinleyerek günün yorgunluğunu unutuyordu. İki yıldız belirdiğinde de hep birlikte sofraya oturuyorlar. Zenci ise durmadan şaklabanlık yapıyor, Marta'ya takılıyor, Bakireli ile alay ediyordu. Vatanım Habeşistan'da diyordu gülerek ve çapkın çapkın Marta'ya bakarak. Bizler siz Yahudiler gibi isteklerimizi saklamayız, yüreğimizi aşındırmayız. Açıktan açığa dobra dobra konuşur öyle hareket ederiz. Canımız muz yemek isterse ister kendimizinki olsun ister başkasınınki umrumuzda değildir yeriz biter. Canımız yüzmek isterse gider yüzeriz. Canımız kadın öpmek isterse öpüveririz. Tanrımız da bu yüzden bizi paylamaz. O da zencidir, zencileri sever. Kulaklarında altın küpeler vardır. O da canının dilediğini yapar. Ağabeyimizdir o bizim. İkimizin de anası aynı. Yani gece. Sizin tanrınız ölür mü diye sordu Marta bir akşam ona takılarak. Yeryüzünde tek bir zenci kalıncaya kadar tanrımız ölmez diye cevap verdi zenci eğilip Marta'nın ayağını gıdıklayarak. Her gece lamba söner sönmez koruyucu melek karanlıkta kanatlarını açıyor, yoldaşının yanına uzanıyordu. Kimse duymasın diye fısıltıyla konuşuyorlardı. Melek ertesi gün için İsa'ya öğüt veriyordu. Derken yeniden zenci çocuk durumuna dönüyor, talaşların üzerine sürünerek yerine gidiyor, uykuya dalıyordu. Ama bu gece uyuyamıyordu. İsa, uyanık mısın diye tekrarladı sesini yükselterek. Cevap alamadığını görünce ayağa sıçradı. İsa'ya yaklaşıp onu itti. Hey, Lazarus usta, uyumadığını biliyorum. Niye cevap vermiyorsun? Konuşmak istemiyorum, mutluyum, dedi İsa gözlerini kapayarak. Benden memnun musun diye sordu melek böbürlenerek. Bir şikayetin yok ya. Hayır oğlum, hiçbir şikayetim yok. Yüreği ısınır gibi oldu, ayağa kalktı. Tanrı'yı bulmak için ne de kötü bir yol seçmişim diye mırıldandı. Bu ne ıssız bayır böyle, baştan başa kayalık ve uçurum. Seslendim, seslendim, sesim ıssız dağdan top gibi yuvarlana geri geldi. Ben de bunun cevap olduğunu sandım. Melek güldü. Yalnız başına Tanrı'yı bulamazsın. İki kişi gerek bunun için, bir erkekle bir kadın. Bunu bilmiyordun, ben öğrettim sana. İşte yıllarca Tanrı'yı aradıktan sonra sonunda buldun. Maria ile birleştiğinde. Şimdi de karanlıkta oturmuş Tanrı'nın gülüşünü, ağlayışını dinliyor ve sevinç duyuyorsun. Tanrı'nın anlamı bu diye mırıldandı İsa. İnsan bu demek, yol bu. Yeniden gözlerini kapadı. Eski hayatı yıldırım hızıyla geçti gözler önünden ve içini çekti. Kolunu uzatarak meleğin elini tuttu. Koruyucu meleğim benim, dedi yavaşça. Sen benim hizmetkarım olmayaydın, mahvolurdum. Yanımdan ayrılma hiç. Ayrılmam, korkma, bırakmam seni. Seviyorum seni. Bu mutluluk ne kadar sürecek? Ben senin yanında olduğum sürece, işte yanındayım Nasıralı İsa. Sonsuzca mı? Melek güldü.